RSFM Haber.
Mutlu günler. RSFM'de 16 haber bültenini sunuyoruz. Ben Mehtap Kepenek. Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumunda konuştu. Davutoğlu'nun gündeminde dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmaları vardı. Konuyla ilgili AK Parti'nin teklifinin meclise gönderildiğini hatırlatan Davutoğlu, CHP'yi eleştirdi ve hodri meydan dedi.
Kamuoyunu dokunulmazlıklar konusuyla meşgul eden CHP'den ses çıkmıyor. Çünkü onlar kendilerinden korkarlar. Aslında dün imzalarla şunu dedik. Biz bu dünyevi mahkemelerde de, uhrevi mahkemede de her an hesap vermeye hazırız. Bizi kimse dokunulmazlıklarla korkutamaz. Günlerdir ağza alınmayacak hakaretlerle meşgul olan Kılıçdaroğlu, nezaketsizlik rekorları kırmaya yöneleceğine neden dokunulmazlıklar konusuna girmiyor? Kendi fezlekelerinin de yargıya intikalinden mi çekiniyorsun Kılıçdaroğlu?
AK Parti'nin meclise gönderdiği dokunulmazlık teklifi muhalefetin de gündeminde. CHP sözcüsü Selin Sayekböke bir kez daha kürsü dokunulmazlığı dışındaki bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana olduklarını ifade etti.
Kürsü dokunulmazlığı dışındaki bütün dokunulmazlıkların kalıcı bir şekilde kaldırılmasının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğer bir geçici madde getirilecekse de yolsuzlukların, ihaleye fesat karıştırmanın mümkün olmayacağı bir Türkiye'nin inşası için gelin bakanları da buna dahil ederek dokunulmazlıkları kaldıralım dedik. Bu teklifi kabul etmemiş olan ve Türkiye'nin ihtiyacı olan şeffaflaşmayı getirmiyor olan AKP iktidarının kendisidir.
AK Parti'nin dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği teklifine ilişkin bir diğer değerlendirme HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken'den geldi.
Tüm dosyaların mevcut iç tüzüğe ve anayasaya aykırı bir şekilde iç tüzüğün öngördüğü mekanizmalar bypass edilerek sadece genel kurulda bir oylama üzerinden ele alınması durumu söz konusu. Tabii bu dediğim gibi her şeyden önce iç tüzüğe ve anayasaya aykırı. Yani iç tüzükte dokunulmazlıklarla ilgili sürecin nasıl işletilmesi gerektiği açıktır. HDP olarak bizim açımızdan böyle bir anlayışı kabul etmemiz tabii mümkün değil.
Güneydoğu'da terör operasyonları devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dünkü operasyonlarda Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6, Şırnak'ta 7 olmak üzere 13 terörist öldürüldü. Operasyonların başlamasından bu yana Nusaybin'de öldürülen terörist sayısı 220'ye, Şırnak'ta 190'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı tarafından başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun 7 Nisan 2016'da Türk Tabipler Birliği'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada Erdoğan'a hakarette bulunduğu belirtildi. Dilekçede CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işlediği savunuldu. Erdoğan ayrıca 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Supi Altındöken'in cezaevinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından 2 cezaevi müdürü ve 3 görevli açığa alındı. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bozdağ, içeriden destek alınmadan cezaevine silah sokulamaz dedi.
Elde edilen ilk bilgilere göre silahın içeriye oradaki bir görevli tarafından sokulduğuna dair bulgulara rastlandı. Şu anda gözaltına alınmış durumda. Dışarıda ona yardımcı olan başkaları var, içeride başkaları var. Onlarla ilgili de gözaltılar var. 2 cezaevi müdürüyle 3 görevli de açığa alınmıştır. Adalet Bakanı olarak cezaevine silahın içeriden yardım suretiyle sokulabilmiş olması savunmak mümkün değil. Bu gerçekten güvenlik açısından zafiyettir. İhmali, kusuru olan kim varsa onlarla ilgili her türlü adli ve idari tahkikat yapılacak ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır.
Öte yandan Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Supi Altındöken'i cezaevinde öldürdüğü ileri sürülen hükümlü Gültekin Alan bu sabah adliyeye sevk edildi. 1 Mayıs yaklaşırken DİSK Emek ve Dayanışma Günü için kararını açıkladı. DİSK Başkanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada 1 Mayıs'ın merkez İstanbul Taksim olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yaygın, kitlesel ve coşkulu bir biçimde kutlanması kararını almıştır denildi. Açıklamada Taksim'de 1 Mayıs'ı yasaklamak hukuku hiçe saymaktır. Çünkü Taksim'de 1 Mayıs'ın yasaklanmasına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar açıktır. Bu kararda Taksim'de kutlama kararımız bir hak ve sorumluluk olarak ifade edilmektedir ifadesine de yer verildi. Bülten sonundayız. Piyasa verilerine bakalım. BIST 100 endeksi %2'lik yükselişle 85.467 puan seviyesinde hareket ediyor. Dolar 2 lira 84 kuruş, Euro 3 lira 22 kuruştan el değiştiriyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1247 dolar, içeride ise altının gram fiyatı 114 lira.
RSFM Haber.
Bağdat dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin. Biz cenazeyi almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette aracın yanındaydılar.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar orada bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Senden herkese tekrar merhaba. Ben Ceyda Karan. Dünya ve dış politika gündemimizi konuşacağız önümüzdeki 15-20 dakikalık süremiz içerisinde. İkinci bölümümüzde de bugün için seçtiğimiz başlık olan Türkiye-Almanya ilişkileri mizah krizinden sonra nereye gidiyoruz'u ele alacağız. Gündem yoğun çünkü Suudi Arabistan Kralı'nın ardından bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'ye geliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi var. Dünyada Türkiye tartışılıyor, siyasal İslamcılık tartışılıyor. Türkiye-İran ilişkilerinde neredeyiz, nereye doğru gideceğiz? Suriye'de, Cenevre'de 3. tur müzakereler için Riyad muhalefetiyle masaya oturmaya başladılar. Seçimler var içeride, sandık başına gidiyor. Suriye'de halkın %60'dan fazlası. Birleşmiş Milletler'de genel sekreter seçimi için resmen düğmeye basıldı, tartışmalar başladı. Ban Ki-moon'un yerine 10 yıllığına kim aday olacak ona bakacağız. Lübnan'dan Kuveyt'e pek çok gelişme var dünyada. Önce dış politika ve dünya gündemiyle başlıyoruz Eksen'e. Dün Eksen'de Behlül Özkan Marmara Üniversitesi'nden akademisyen arkadaşla beraber Türkiye'nin siyasal İslamcı yöneliminin dünyada farklı biçimde algılanmaya başlandığını konuşmuştuk. Bu bugün The Guardian gazetesinin sayfalarına dökülmüş bir mesele. Özellikle Suudi Arabistan Kralı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi öncesi resmi bir ziyaret için Türkiye'yi ziyaret etmesi herkesin dikkatini çekmiş vaziyette. The Guardian gazetesinin yazarı Simon Tistel, Orta Doğu konularında makaleleriyle tanınıyor. Diyor ki ziyaret çok şatafatlı, bu şatafata dikkat çekiyor ve Türkiye'nin modern sultanı olarak da anılan Erdoğan ile Suudi Kralı arasında birçok benzerlik bulunuyor. İkisi de otoriter hareketleri ve hak ihlalleri nedeniyle Avrupalı ve ABD'li siyasetçi ve kuruluşların eleştirilerini alıyor. Sonuç olarak ikisi de geleneksel müttefikleri olan Batı'dan uzaklaşıyor demiş. Türk uzmanlarla da konuşmuş Tistel ve bir şekilde Türkiye'nin Suudi Arabistan'la daha yakın askeri ve ticari ilişkilerinin Erdoğan'ın yeni İslamcılığını, antidemokratik ve Batı'ya meydan okuyan söylemlerini körükleyebileceği görüşünü dile getirmiş. Evet, Batı medyasında artık daha sık rastlıyoruz Türkiye'deki bu tarz yönelimlere. Tabii aynı zamanda Suudi Arabistan bölgede bir Sünni ittifakı da kurmaya çalışıyor. Epey zamandır Suriye Savaşı'nın merkeze alan bir odaklanma var. Yemen'deki savaş aynı şekilde. Türkiye'de bu cephede giderek Suudi Arabistan'ın oluşturduğu ittifakın içerisinde görünmeye başlandı. Böyle analizler ve görüşler sık sık dile getiriliyor. Bugün Türkiye'yi İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi vesilesiyle bir başka isim daha Türkiye'ye geliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani. Hatırlayacaksınız, Suudi Kralı geldiğinde Cumhurbaşkanı bir ilke imza atmış ve havaalanına gidip kendisini karşılamıştı. Ruhani'nin de bu akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor. Bakalım ona yönelik tavrı ne olacak? Türkiye bugüne kadarki politikalarında ya da AKP AK Parti hükümetine kadar daha dengeli tutumuyla dikkatleri çekiyordu. Ruhani'nin Türkiye ziyareti de önemli, onu da belirtmek gerekiyor. Nedir önemi? Şimdi öncelikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bir konuşma yapacak. Orada muhtemelen son dönemde özellikle İslam ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliği mesajlarını görüyoruz Ruhani'nin. Tabii burada bu mesajlarda Suudi Arabistan'la yaşadıkları çekişmenin, İran'ın yaşadığı çekişmenin etkisi büyük. Hatırlayacaksınız en son Ocak'ta Suudi Arabistan'ın bir Şii din adamını infaz etmesi üzerine ortalık birbirine girmişti. Tahran Büyükelçiliği saldırıya uğramıştı. İran olayın üstüne düşmeye çalıştığını açıkladı. İşte gerekenleri yaptığını, saldırganları tutukladığını söyledi ama diplomatik ilişkiler kesildi. Aynı anda aynı zirvede hem Suudi Kralı hem de İran Cumhurbaşkanı bulunacak. Bir başka ayağı daha var, onu da aktarmak gerekiyor. Ruhani'nin ziyaretinde ekonomi, Türkiye-İran Ekonomik Komisyonu da toplanacak. İkili ekonomik meseleler gözden geçirilecek. Bu önemli çünkü İran'la Batı'nın nükleer anlaşmasından sonra İran dünya için parlayan bir yıldız haline geldi. Hem petrol zengini hem çok ciddi altyapı sorunları var ve her ülke, özellikle Batı ülkeleri, İran'a yatırım yapmak için kuyruğa girmiş vaziyetteler. Tabii problemler yok değil ama özel bir ilgiye mazhar da oluyor İran. Türkiye ile İran'ın ticaret hacimleri ise son yıllarda düşüş kaydetti. 2014'te 13.7 milyar dolar olarak veriliyor. 2015'te 9.7 milyar dolara düşmüş vaziyette. İşte iki ülke yeniden bu ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkartma hedefini ortaya koyuyorlar. Şunu da ekleyelim ki bu daha çok İran'ın lehine bir ticaret hacmi. Çünkü İran'dan biz ciddi miktarda enerji satın almak durumundayız. İki ülke arasında diğer mesele ise Reza Zarrab, iş adamı, İran asıllı Türk iş adamı. Amerika'da yakalanmıştı, Miami'de biliyorsunuz. İran'a yaptırımları deldiği için Amerika'da hakkında dava açılıyor. Bu süreçte söyleyeceklerine herkes dikkat kesilmiş vaziyette. Orta Bobek Zencani ise İran'da yargılandı, idam cezasına mahkum oldu. Pazarlıklar devam ediyor. Bu konuda Türkiye, Amerika ve İran arasında bir başka bağlantıyı teşkil edecek mi? Herkesin dikkati burada. Ruhani'nin ziyareti sırasında bu konular konuşulacakmış. Şu açıdan önemli çünkü Ruhani hükümeti bu yolsuzlukların peşine düşüyor. Selefi Ahmedinecad döneminde yaptırımların yoğun olduğu dönemde bunlardan faydalanarak İran paralarının yurt dışına çıkartılması ve komisyonlar dağıtılması mesele bu. Bu konuda bir iş adamı Mahafarid Amit Hosravi de İran bankacılık sistemindeki yolsuzluklardan ötürü asılmıştı. Ürdün'den bir haber vermemiz gerekiyor size. Hakikaten önemli bir gelişme var. Ürdün'de İhvan, yani Müslüman kardeşler, Amman'da meşru muhalefet oti oluşturuyordu. Son yıllarda özellikle Arap isyanlarından sonra Ürdün Kraliyeti baskıları arttırmıştı. Fakat yine de yasal çerçevede faaliyet gösterebiliyorlardı. Ta ki bugüne kadar diyeceğiz. Çünkü Amman'daki İhvan Merkezi, Müslüman Kardeşler Merkezi polis baskınına uğramış, çalışanlar çıkartılmış ve bina mühürlenmiş durumda. Henüz gerekçesini bilemiyoruz ama siyasal İslamcı yönelimlere karşı bölge çapında son birkaç sene içerisinde hareketlenme de artmış vaziyette. Mısır biliyorsunuz Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan etmişti, El-Sisi yönetimi darbeden sonra, 2013 Temmuz'daki darbeden sonra. İşte Ürdün'de de İhvan'ın bir siyasi kanadı var, İslami Eylem Cephesi. Daha çok Filistin kökenlilerden, özellikle yoksullardan destek alıyor. 9,5-10 milyon nüfusu var Ürdün'ün. Ve Ürdün Kraliyeti dışında Körfez ülkelerinde de İhvan'ın çoğunluğu yasaklı, İhvan hareketi yasaklı. Ürdün'de de sanıyorum bu yolda adımlar atılacak bu gelişmeden sonra. Evet, gelelim Suriye'ye. Suriye'de önemli gelişmeler var. Her gün biz de takip etmeye çalışıyoruz Suriye'deki gelişmeleri. Cenevre'deki siyasi masa, çözüm masası yeniden kuruldu. Riyad muhalefeti dediğimiz muhalefetle masaya oturulacak bugün, kuruluyor. Ama Suriye'nin içerisinde de parlamento seçimleri var, meclis seçimleri var. Savaş tabii, savaş hali var. Ona rağmen nüfusun çoğunluğu, %60'dan da fazlası, %70'e yakını Suriye hükümeti ve ordusunun denetiminde bulunan yerlerde yaşıyorlar. Oralarda da sandık kuruluyor. Peki nerelerde kurulmuyor? IŞİD'in denetimindeki bölgelerde, İslamcı cihatçı grupların denetimindeki bölgelerde kurulamıyor. Bir de kuzeyde, Kamışlı Haseke'de daha çok Kürtlerin öncülüğünü yaptığı kanton yönetimlerinde Suriye yönetiminin, orada da Suriye askerleri var, Suriye'nin kontrolündeki yerler var ama çoğunluğu bu kanton yönetimlerinde, onların dışında her yerde sandık kuruluyor. Seçimlere kimler katılıyor? Bağız Partisi katılıyor. Tabi Suriye'de tekeli kırılmıştı Bağız Partisi'nin bütün bu silahlı isyan sürecine rağmen. Milliyetçi ve Sosyalist Parti, Komünist Parti gibi eski partilerde yerlerini alıyorlar. Ama onun dışında henüz isimleri duyulmamış pek çok parti ve oluşumdan isimler var. Bir de bağımsız adaylar var. Yaklaşık 11 bin adaydan söz ediliyor. 250 sandalyeli Suriye Meclisi için. Bu aslında 2011'de silahlı isyanın başlamasından sonra ikinci oylama Suriye'de, onu da belirtelim. 2012'de anayasa referandumu yapılmıştı. 2014'te Esad tekrar devlet başkanlığına seçilmişti ama bütün bu seçimler Batı'da meşru olarak tanınmadı ve ülkenin dışında konuşlanmış, muhalefet de boykot etti zaten bu seçimleri. Onlar da meşru olmadığını söylediler. Suriye Devlet Başkanı Esad da eşiyle, Esma Esad ile sandık başına gitmiş, fotoğrafları da sosyal medyada yer almaya başlandı. Şam'daki Esad kütüphanesinde oylarını kullanmışlar. Posterlerin altında dans edenlere dair bilgiler görüyorum ben Batı medyasına yansıyan. Esma Esad'ın da açıklaması var. Terörizm Suriye'nin altyapısına zarar verdi ama sosyal dokuya ve ulusal kimliğe zarar vermedi diyor Esma Esad. Hal böyleyken çatışmalarda bitmiş değil elbette. Özellikle IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde, Türkiye sınırındaki kiste sıcak haberleri radyomuzun bültenlerinden de muhakkak takip ediyorsunuzdur. Nusra cephesi, yani El-Kaide'nin Suriyeli kolunun etkin olduğu Halep, İdlib bölgelerinde ve onların ortakları Ahrar gibi, Faylak gibi Suudi Arabistan ve Türkiye destekli İslamcı grupların etkili olduğu bölgelerde ateşkes pek devam edemiyor. Wall Street Journal'dan bugün öğreniyoruz ki Amerikalı yetkililer eğer ateşkes çökerse o zaman Suriye hükümetine karşı savaşmaları için biz de bu muhaliflere çok daha güçlü silahlar veririz, uçakları vurabilecekleri silahlar veririz demişler. Ancak tabii bugüne kadar sızan bilgiler CIA kanalıyla zaten bir kısım silahın verilmekte olduğuna işaret ediyordu. Rusya ise Suriye seçimlerinde farklı bir tutum takınıyor. Esad yönetimini güç boşluğu oluşturmaması gerektiğini ve bu yüzden de bu seçimlerin düzenlenmesinin önemli olduğunu açıkladı Rusya. Ateşkesle ilgili Rusya'nın da sıkıntıları var. Amerikan tarafıyla ilgili iletişim devam ediyor ama fazla bir dalaşma hali de yok diyelim, polemik hali de yok. Ama Rusya El-Nusra cephesi, Nusra cephesi ve IŞİD gibi oluşumlara karşı mücadelenin de bitmeyeceğini vurguluyor. Akdeniz'den bir not daha iletmek istiyorum. Suriyeli sığınmacılar, sadece Suriyeli de değil aslında, bütün Kuzey Afrika'dan ve Libya'dan hepsi bir arada artık ele alınıyor. İtalyan sahil güvenliği son 48 saatte Akdeniz'i geçmeye çalışan 4000'e yakın sığınmacıyı denizden kurtarmışlar. Sicilya Boğazı'na getirmişler. Frontex, yani Avrupa Birliği'nin sınır polisi ve Yunan kargo gemileri de eşlik etmiş. Şimdi tabii Yunanistan'dan Türkiye-AB anlaşması sonrasında akının bir nebze de olsa azaldığı söyleniyor. Fakat bu azalmanın aynı zamanda yeni bir rota olarak İtalyan sahillerine yüklenmeye getireceği kaygıları da dile getiriliyor. Evet, Lübnan'da dikkat çekici gelişmeler var, aktarmak istediğim size. Lübnan gazeteleri bugün baş sayfalarında ilgi çekici, Lübnan siyaseti açısından son derece ilgi çekici başlıklarla çıktılar. Mezhebi bölünmüşlük karşıtı bir tavır alarak çıktılar. L'Orient Le Jour, En Nahar, El Müstakbel gibi farklı kesimleri temsil eden gazeteler niye böyle yapıyorlar? Çünkü 13 Nisan 1975 Lübnan'da iç savaşın 15 sene süren, 1990'a kadar süren iç savaşın başlangıcıydı. Hristiyanlar ve Filistinler arasındaki çatışmayla başlamıştı Lübnan iç savaşı. 1990'da teskin edildi. 150 bin cana mal oldu bu iç savaş. Fakat daha sonra bir segregasyon sistemiyle mezhepçi ayrılığa çözüm bulunamadı. Sünniler, Şiiler farklı mevkileri paylaşıyorlar. Cumhurbaşkanları Hristiyanlardan seçiliyor. Bir segregasyon sistemine dayalı bir Lübnan var. İşte bu gazeteler, biz o kadar çok bölünmüş ve bölünmüş haldeyiz, o kadar mezhepçiyiz ki ortada bir Lübnan yok vurgusu yapmışlar bugün. El Müstakbel gazetesi de sayfayı yeniden çevirelim, sevgi ve barış ulusu inşa edelim başlığını atmış. Evet, Türkiye'de son dönemde çok konuşulan Amerikalı savcı, Hint asıllı Amerikalı başsavcı Bihar Ara'dan da mesaj var. Biliyorsunuz Miami kenti havaalanında demin sözünü ettiğim İran asıllı Türkiye vatandaşı Reza Zarrab'ı gözaltına alan, tutuklatan kendisi. Şimdi Twitter takipçi sayısı 8.000'den 300.000'lere dayanmıştı Bihar Ara ve ilk kez açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Şimdi de Amerika'da renk, dil, din, ırk, ekonomik güce bakılmadan yasalar önünde eşitlik, demokrasi, şeffaflık ve insan hakları gibi konularda çalışmalar yapan Ortak Amaç, Common Cause adlı sivil toplum kuruluşunun toplantısında konuşmuş Bihar Ara. Türkiye'ye bir özel bir yer ayırmış. İlk öğrendiği Türkçe sözlüğün adalet olduğunu söylemiş örneğin. Bu kadar çok Twitter takipçisinde artış olmasının sebebinin Türkiye'de herhalde adalet konusunda yaşanan sıkıntılardan kaynaklansa gerek demiş. Hatta gazetecilere ben fotoğraf çektirdiğiniz için başınız belaya girmez değil mi diye de sormuş. Tabii verdiği genel mesajda yolsuzlukla mücadelenin temel görevleri olduğu ve bunun sadece Amerika ile sınırlı olmadığı, uluslararası boyutları bulundu. Efendim, Birleşmiş Milletler'e bakacağız. Dünya Örgütü 193 üyeliği, İkinci Dünya Savaşı sonrası statikoyu elbette yansıtıyor. Kazananların oluşturduğu, belirlediği, daha fazla belirleyici olduğu diyelim bir statiko bu. 5 tane daimi ülke var. Amerika, Fransa, Britanya, Rusya ve Çin. Ama bir de geçici üyeler var. 15 tane Güvenlik Konseyi üyesi var. Bir de bunun genel sekreteri var biliyorsunuz. Genel kurul çalışmalarını organize ediyor ve Güvenlik Konseyi'ne de raporlar sunuyor. Tabii ki Birleşmiş Milletler'in çalışmalarını, dünya çapında faaliyetlerini şekillendirmekte çok çok önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekiyor. İklim değişikliğinden Orta Doğu çatışmalarına kadar. İşte Birleşmiş Milletler 10 senede bir genel sekreterini değiştiriyor. Ban Ki-moon seçilmişti 10 yıl önce. Bu senenin sonunda görev süresi dolacak. Yeni adaylar ortaya çıkmaya başlandı ve tartışmalar başladı. Dünya Örgütü'nün yeni lideri, yeni genel sekreteri daha doğrusu kim olacak diye. Şimdi daha çok bölgelere göre belirleniyordu. Asya daha belirleyiciydi bugüne kadar. Yönetmelik gereği bu yıl sıra Doğu Avrupa'ya gelmiş gözüküyor. Genel bir takım kuralları var tabii genel sekreteri seçmenin, ama ilk defa olarak genel kurul bu süreci sarsacak bir oylama yaptı. Adaylara resmi başvuru mektuplarını göndermeleri çağrısı yapıldı. Daha çok Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerin dengelerine göre belirleniyordu bugüne kadar. Bu sefer daha açık bir süreç olacak. Adayları daha açık tartışacağız ve genel kurul, yani 193 ülkenin temsil edildiği kürsü çok daha belirleyici ve Güvenlik Konseyi üyelerine baskı unsuru haline gelebilecek deniliyor. Şimdi burada tabii ülkelerin herkes kendi politikalarına daha yakın isimleri seçilmesinden yana, onu da belirtmek gerekiyor. Bugünkü görev süresi sona ermekte olan genel sekreter Ban Ki-moon'un seçilmesinde Amerika Birleşik Devletleri çok etkili olmuştu. 2006'da. Bu kez sıra Doğu Avrupa'da diyoruz. İlla Doğu Avrupa'dan seçilecek diye bir kaide yok ama bölge olarak öne çıkıyor ve Rusya yeni adayın Doğu Avrupa'dan seçilmesi için bastıracak gibi gözüküyor. Birkaç adaydan da bahsedeyim ben size. Karadağ'ın Dışişleri Bakanı Igor Luksic var. Eski Portekiz Dışişleri Bakanı var. Bulgaristan'dan, komşumuz Bulgaristan'dan özellikle Rusya'nın desteklediği 60 yaşındaki eski Dışişleri Bakanı Irina Bokova var ki kendisi UNESCO'nun genel direktörüydü. Seçilirse eğer ilk BM genel sekreteri olacak. Evet, asıl yarış tabii Temmuz'da başlayacak. Şimdi tartışmalar başladı. Güvenlik Konseyi içinde oylamalar başlayacak. Nihai oylama Eylül'de yapılacak. Daha süreç var. Adayları daha çok tartışma vaktimiz olacak. Biraz da Brezilya'ya bakmak istiyorum. Azil oylaması ile ilgili kadın devlet başkanı Dilma Rousseff'in başında bayağı dertler var. Koalisyonun bir ortağından darbe yedi. Önümüzdeki hafta bir oylama bekleniyor kongrede. Ortakları dediler ki biz de Azli destekleyeceğiz, ilerici partiden ortakları. Bir de yardımcısı Michel Temer, soruşturma açılırsa Rousseff geri çekilmek zorunda kalacak. Michel Temer'in onun yerine geçmesi beniyor ve sanki azledilmiş gibi bir ulusa sesleniş konuşması hazırlamış. Bu kayıt ortaya çıkmış. Rousseff şimdi diyor ki beynimden vurulmuşa döndüm, bana darbe düzenleniyor. Nedir mesele peki? Bütçe açığını gizlemek ve yolsuzluklara meydan vermekle suçlanıyor Dilma Rousseff. Kuveyt'ten de size bir haber aktarmak istiyorum. Petrol sendikası pazar gününden itibaren genel greve gitmeye karar verdi. Kuveyt sendikanın daha örgütlü olduğu körfez ülkelerinde bir ülke ama işçilerin üzerine ulusal muhafızları oluyorlar. Hem petrol tesislerini korumak hem de açık tutmak, işletmek bahanesiyle. Bütün bu olup bitenleri Kuveyt'te petrol fiyatlarının düşmesi ödemeleri etkiliyor. 20 bin petrol işçisini ilgilendiriyor. Otomatik kesintiler söz konusu. Ayrıca özelleştirme planları var. İşçiler hepsini protesto edeceğiz diyorlar. Kuveyt bu arada 4. en büyük üreticisi. Günlük 3 milyon varil petrol üretiyor. Efendim, Eksen'in ilk bölümünün böylece sonuna geldik. Nora Nur'dan Forget What I Said ile bir küçük ara verelim. İkinci bölümde yeniden buluşmak üzere. I get the blues, I get high, I'll explode.
I guess things just happen too fast. Forget what I said, forget what I did. It's not what I meant, so can you forgive? Stress has came along, I'm taking it back. Forget what I said. Put you under my black magic spell, and I can kiss you like nobody else. Yeah, I'll make good of my bad. I'll make nice of all that is said. I'll cut off your dead hands. Forget about it.
TSFM Haber.
Saat 16.30 RSFM'de gündemden gelişmelerle sizlerleyiz. Ben spikeriniz Esra Duygu Mahanoğlu. Karaman'da çocuklara yönelik cinsel saldırıyla ilgili tartışma sürerken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'dan yeni açıklamalar geldi. Türk hukuk sisteminde aile, çocuk ve kadın çalıştayına katılan bakan, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan açılan 2345 davaya bakanlık olarak müdahil olduklarını söyledi. Ramazanoğlu, çocuk istismarında cezaların üst sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti ve iyi hal uygulamasını eleştirdi.
Çocuk istismarı konusunda cezalar en üst düzeyde uygulanmalıdır. Kurum ve kuruluş ayırt etmeksizin mağdurların yanında yer alıyoruz. Çocuk ihmal ve istismar vakalarında iyi hal indirimi diye adlandırılan ceza indirimlerinin bir kez daha gözden geçirilmesidir.
Konu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da gündemindeydi.
Suç işleyene en ağır cezayı vermek, toplumdaki suçları önlemiş olsaydı idam cezasının olduğu günlerde Türkiye'de terör biterdi. Suçların işlenmesini önleyici mekanizmaları bizim daha da çoğaltmamız lazım. Eğer Yargıtay'ımız bu noktada yeni bir yön vermezse o zaman belki şunu yazabiliriz. Yani kılık kıyafetine, duruşuna bakarak cezada da indirim yapılamaz ama bu da gülünç bir şey olur.
Üniversite adaylarının gireceği lisans yerleştirme sınavlarına başvurularda yarın son gün başvurular. Merkezden mesai saati bitiminde ÖSYM'nin internet sayfasından saat 23.59'da sona erecek. Yükseköğretime geçiş sınavı puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar LYS'ye başvurabilecek. LYS'ler 81 il ve merkezi ve Lefkoşa'da birden fazla durumda yapılacak adaylar tercih ettikleri LYS'lerin hepsine aynı merkezde girecek. Amasya'da çalıştıkları maden ocağının kapatılmasını protesto eden işçilerin yerin 1680 metre altında yaptıkları açlık grevi 10. günde son buldu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarından oluşan heyet, Yeni Çeltek Maden Ocağı'na giderek yer altına indi ve açlık grevi yapan işçilerle görüştü. Akçul, sorunun çözümü için heyet oluşturulduğunu, sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirterek işçilerden açlık grevini sonlandırmasını istedi. Bunun üzerine işçiler de açlık grevinin 10. gününde eylemlerini sonlandır kabul etti. Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi düzenlemeleriyle ilgili konuştu. Bankacılık kesimini ilgilendiren önemli vergi düzenlemeleri yapacaklarını ifade eden Ağbal, finans sektöründe verginin rekabete karşı eşit mesafede olmasını istiyoruz. Bazı vergi kanunlarındaki düzenlemeler belirsizlikler içeriyor ve bu da yatırım kararlarının ertelenmesine neden oluyor diye konuştu. Para ve maliye politikasında ihtiyatlı duruşa devam edileceğini belirten Maliye Bakanı, bütçe açığı hedefine ulaşmak için her türlü tedbiri alacaklarını ifade etti. Faizle ilgili de değerlendirme yapan Ağbal, faiz seviyesi ekonominin kısa ve orta vadeli görünümünü etkiler, buradaki politikalar ekonomik gerçeklerle uyumlu olmalı diye konuştu. Piyasalarla noktalayalım. BIST 100 endeksi 85.428 puan seviyesinde, dolar 2.84, euro ise 3 lira 22 kuruşta. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1249 dolar, içeride ise gramı 114 lira.
RSFM Haber. Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı bere alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eren'de.
Eksen'in ikinci bölümünde yeniden bir aradayız. Ben Ceyda Karan. İkinci bölümde Almanya-Türkiye ilişkileri ve mizah krizini konuşacağız. Hattımızda Elmas Topçu var. Almanya'dan bize katılıyor. Hoş geldin Elmas.
Selamlar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bütün her şey Alman ZDF kanalında 31 Mayıs'ta Neo Magazine Royal adlı...
1 Nisan'da.
Evet, 1 Nisan'da.
1 Nisan'da.
Peki, 31 Mayıs diye almışım. Ben 1 Nisan'da mizah programında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küfür şiiri okunmasıyla başlandı. Alman komedyen Jan Böhmermann. İşler sarpa sardı. Bizzat suç duyurusunda bulunuldu Alman anayasası uyarınca. Gelinen noktayı bize öncelikle soruşturmayı özetlersen başlayalım.
Şimdi öncelikle Ankara'nın iki kanaldan ilerlemeye çalıştığını görüyoruz. Birincisi Berlin'deki Türk Büyükelçisi üzerinden sözlü bir nota iletildiği ve bu notayla Ankara'nın Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesine, yani yabancı devlet başkanlarına hakareti düzenleyen maddesi üzerinden suç duyurusunda bulunulması için Alman hükümetine resmi başvuru yapıldığını biliyoruz. Bu madde şu açıdan önemli. Almanya'da yabancı bir devlet başkanına veya başbakana hakaretten suç duyurusunda bulunabilmesi için Alman savcının Alman hükümetinin de yetki vermesi gerekiyor.
İzin vermesi gerekiyor. Yol. Evet.
Ankara bunu uygulamaya başladı. Fakat pazartesi salıya bağlayan gece ise ikinci bir yoldan daha özellikle Erdoğan ile başladığını, denemeye çalıştığını en azından öğrenmiş olduk. O da Alman Ceza Yasası'nın özel şahsa hakareti düzenleyen 185. maddesi. Bu maddeye dayanarak da kişisel başvuru yaptığını öğrendik. Bu maddenin özelliği ise siyasi kanal harekete geçmeden, yani Alman hükümetinin savcılara soruşturma için yetki vermesine gerek kalmadan Almanya'da yeterli kanıt görmesi halinde savcıların doğrudan soruşturma başlatmasına imkan tanıyor. Bu şekilde
ikili bir yol var. Peki bugün şeyi nasıl okumak lazım? Bugün Alman hükümeti sözcüsü Stefan Seybert'in bir açıklaması var. Pazartesi de demiştik ki birkaç gün sürecek bizim izin muhabbeti ama hala inceliyoruz, sabır gerekiyor dedi. Biraz da geri adım olarak yorumlandı. Bunu nasıl yorumlamak lazım sence?
Şimdi öncelikle şöylesi bir şey var. Almanya'da bu tür olaylar olmuyor. Yani gerçekten olmuyor. Resmi olarak bunun yargıya intikal etmiş hali ta 1970'lerde İran'la yaşanan bir olay üzerinden başlıyor. Sonraki yıllarda bunlar hiçbiri suç duyurusu veya dava aşamasına gelmeden toplumsal tartışmayla veya ülkeler arasındaki notalarla çözülüyor bir şekilde siyasi olarak.
Dolayısıyla böyle bir ilkle karşı karşıyalar değil mi?
Aynen yani. Öyle. Emsal teşkil eden bir dava yok. Bu yüzden de öncelikle inceleyeceğiz dediler. Yalnız bunun arkasında yatan asıl neden tabii ki Alman hükümetinin de kapalı kapılar arasında Ankara ile yürüttüğü pazarlıklardır diyebiliriz. Çünkü bu çok Merkel açısından da çok riskli bir durum. Federal hükümet açısından da çok riskli bir durum.
Sığınmacı anlaşması değil mi?
Aynen öyle. Yani mülteci anlaşması nedeniyle Erdoğan'a ihtiyacı var. Soruşturma başlatılması yönünde savcıya yetki verirse Ankara'yı kızdırmış olacak. Aynı zamanda Anya'da inanılmaz bir tepki olacak kendisine karşı. Zaten Ankara ile işbirliği nedeniyle toplumsal destek, kamuoyu desteği, sempati değerleri azalmıştı Merkel'in. Yok vermiyorum dese dediğim gibi Ankara'yı çok kızdıracak. Ha, bu arada en tehlikelisi de Alman hükümetin Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesine göre savcıya yetki vermesi ve olayın soruşturma ile devam edip hatta belki davaya kadar ulaşması ki bu durumda gerçekten öyle bir hükümet krizi oluşacak ki bu dava tarihe de geçecek. Çünkü Almanya'da genel olan kanı şu, hicivde, sanatta, basında bir tartışma yürütülüyorsa bunu kamuoyu sınırlarını kendisi çizer. Siyasetçiler veya yargı buna karışamaz. Kaldı ki geçmişte de Almanya'da bu tür tartışmalara, sanatçılarla atışmalara giren politikacılar hep kaybetti. Tecrübemiz de bunu gösterdi. Önce şu son iki güne de baktığımızda Ceyda şunu da söyleyebiliriz. Son iki güne kadar bu Jan Böhmermann'ın şiirini çirkin, provokatif bulduğunu
evet,
söyleyen...
Bu arada şiiri yanılmıyorsam Alman kamuoyu şiiri biraz da çirkin de buldu zaten yani. Küfürlü
çok
de buldu.
Çok çirkin buldu. Belaltı buldu.
Ama yani Almanya'da da bu tarz şeyler kendi içerisinde tartışılıyor, geçiliyor, gidiliyor. Bu kadar böyle bir şeye de varmıyor.
Aynen öyle. Zaten o yüzden son iki güne kadar Böhmermann'a pek bir destek yoktu. Ancak
şimdi arttı.
Nasıl ki Ankara'nın 103 üzerinden işte sözlü bir nota verdiği, sonra Erdoğan'ın kişisel olarak da o yetmez gibi bir de kişisel olarak başvurduğu ortaya çıktı. Son iki gündür hem sosyal medyada hem basında hem kamuoyunda Böhmermann'la destek girişimleri başladı. Bugün mesela haftalık Zeit gazetesinde 70 ünlü sanatçı bu tür konuları tartışmanın yeri Almanya'da gazetelerin kültür sanat sütunudur. Mainz mahkeme salonu değildir diye 70 tane çok ünlü sanatçı kampanya başlattı. İki gündür yine böyle Facebook'tan ve Twitter'dan sosyal medyada hashtagler açılarak Jan Böhmermann'la dayanışma etkinlikleri var. Böhmermann'la ilgili iki gün önce başlatılan imza kampanyasına ben en son baktığımda dün gece yani bir saatte 2000-3000 kişi imzalıyordu. Evet. 160 bin lira varmıştı. Aynı zamanda politikacılardan da çok büyük bir destek var. Bugün mesela muhalefet partilerinden Yeşillerin Tübingen kenti Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Palmer Facebook üzerinden Erdoğan'a yazdığı hicivli, ironik bir mektubu yayınladı. Ve bu mektupta öylesi şeyler, iğnelemeler var ki mesela diyor ki Almanya'da cezalar bu tür durumlarda düşük. Sayın Erdoğan ben sizin yerinizde olsam Jan Böhmermann'ın Türkiye'ye iadesini isterim. Yani böyle iğnelemeler ve göndermeler evet. var. Fakat karşıt şeyler de var. Yani ben çok kısa biraz da aslında... eğlenceli ve Türkiye'de de bağlantısı olan bir örnek vermek isterim. Galatasaray'da da oynayan Kölnlü oyuncu Lukas Podolski'yi birçok kişi tanır. Lukas Podolski çok eğlenceli bir insandır. Çok da angajedir sosyal açıdan. Mesela sağcılara karşı da çok kampanyalara destek verir. Podolski 2006 yılında Dünya Şampiyonası sırasında onun böyle sürekli sosyal medya üzerinden yaptığı Podolski'nin günlüğü diye bir şeyi vardır. Ve her gün orada yaşadıklarını anlatır. Yine 2006'da öyle bir günlüğü vardı ama Podolski biraz da nasıl diyeyim naif, sade bir insandır. O yüzden yaptığı şeyler çok dalga konusu da olur karikatüristler tarafından. Yine 2006 yılında Podolski'nin bu paylaşımlarından dolayı Jan Böhmermann ona futbol aynı satranç gibidir sadece zarsızdır diyerek onun zekasıyla dalga geçen bir paylaşımda bulunmuştu. Evet. Bunun üzerine bu Böhmermann'a karşı Erdoğan'ın çıkışı, Ankara'nın sert çıkışı üzerine de Podolski'nin yeni bir Twitter üzerinden paylaşımı oldu. O da Podolski'de suç duyurusunda bulunulan Böhmermann'a diyor ki sevgili Jan başkaları üzerinden iş çeviren insanların karşısına yaptıkları bir gün bumerang gibi geri döner. Yani bu anlamda Böhmermann'a acımasızca tepki verenlerden biri de
evet,
İstanbul'da.
Ama tabii Alman esprisiyle yanıt vermiş herhalde. Türkiye'de aynen işler öyle. Maalesef son yıllarda böyle yürümüyor. Peki çok çok teşekkür ediyorum katkıların için.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki günlerde anladığım kadarıyla biz bu meseleyi Türkiye-Alman ilişkileri bağlamında daha da krize dönüşecek bir hali de var gibi gözüküyor. Konuşacağız. Öyle çok teşekkür ya. Ediyorum tekrardan.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Evet şimdi... İkinci bir konuğumuz olacak, ona da bağlanmaya çalışıyoruz. Şunu da açıklayalım bugün. Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetçi olduğunu söylemiştik. Onun Erdoğan'ın Alman avukatının açıklaması var. Yargıda sonuna kadar gideceklerini söylüyor. Hubertus von Sprenger ZDF kanalında bir programa katılmış. Demiş ki ben bir kişiyi savunma görevini üstlenirsem eğer sonuna kadar götürürüm. Cumhurbaşkanı ilgili kişinin yargılanmasını, cezalandırılmasını ayrıca bir daha asla bu tür vakanın medeni hukuk açısından tekrar etmemesini istiyor demiş. Son bilgi de bu. Evet, bağlantımız sağlandı galiba. Hattımızda Almanya'yı çok iyi bilen bir isim var şimdi. Faruk Şen, Profesör Doktor Faruk Şen uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Vakıf başkanlığı yürüttü. Hoş geldiniz Faruk Bey.
Hoş bulduk efendim. Size de başarılı yayınlar dilerim yeni başladığınız.
Çok teşekkür ediyorum. Çok evet. Sağ olun. Şimdi bir Almanya-Türkiye kriziyle karşı karşıyayız. Almanya'ya bağlandık. Arkadaşımız Elmas Topçu'dan son bilgileri de aldık. Ortada şöyle bir sıkıntı var galiba. Türkiye'de de son yıllarda oluşan siyasi kültür çok fazla böyle siyasi mizaha alan bırakmamaya çalışıyor. Oysa Almanya'da bu alanın sınırları çok geniş. İki kültürün böyle çakıştığı bir noktaya geldik galiba. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu krizi?
Şimdi Türkiye-Almanya ilişkileri 1980'den beri, 12 Eylül'den beri hep çok pamuk ipliğine bağlı olarak gelişmiştir. Ve hakikaten hep çatışmalar olmuştur. Bunun en büyük nedeni 3 milyon 100 bin Türk'ün Almanya'da yaşaması, Almanya'nın Türkiye'nin ihracatı ve ithalatında birinci sırayı alması ve bunun yanında Türkiye'nin Almanya'da bir iç politika konusu olmasından kaynaklanmıştır. Mizah konusunda haklısınız. Türkiye'de politik mizah artık neredeyse kalmadı. Halbuki
eskiden vardı değil mi?
Tabii eskiden bu mizahları biz her yerde seyrederdik. Şimdi mizah yapmak güçleşti. Zira yaptığınız zaman bunun belirli sorunları oluyor. Yalnız Almanya'daki mizah anlayışında muhakkak çok demokratik gelişmiştir ama Böhmermann'ın Türkiye'ye ve Erdoğan'a yönelik yaptığı mizah değil, hakikaten çok banal bir gelişme.
Evet,
bunu
evet.
da söylemek isterim.
Evet, zaten Almanya'da da çok eleştirildi. Yani burada asıl problem, hani onu altına hakikaten çizmek lazım. Küfür şiiri diyoruz, hani küfür iddiası falan da demiyoruz. Aynen küfür şiiri diyoruz. Fakat Almanya'da bu iş öyle bir şey ki, işte Yılmaz özetledi. Alman kamuoyunda, kültür sanat sayfalarında tartışılır ve herkes lanetler. Zaten ilk başta öyle oldu. Ama işi bu dava değiştiriyor. Yani bunun
maalesef
böyle bir dava konusu olması değil mi? Asıl problem orada.
Yani ben size bir şey diyeyim mi? Böhmermann Almanya'da da çok popüler bir isim değildi. Fakat sağ olsun Türkiye Büyükelçiliğimizden oradaki kurumlarımıza, devletimize kadar bu adamı popüler yaptık,
yaptılar.
Meşhur ettik.
Evet.
Polis koruması altında her gün beni bombayla öldürecektir açıklamaları yapıyor. Halbuki yaptığı politik mizah değil. Çok adice bir
evet.
saldırı.
Evet.
Bunu da burada bir kere daha vurgulamakta yarar var. Bakmayın Türkiye'den bunu destekleyenler fakat Alman kamuoyu, Almanya'da kafası çalışan insanlar buna ters bakıyorlar. Fakat tabii ki Türkiye'nin bunu bir devlet meselesi haline getirmemesi lazım.
Lazımdı. Evet.
Şimdi herkes bunu konuşuyor. Almanya'da Spiegel kapak sayfası yaptı. Bir de Haller Ford'un artık niyadını doldurmuş 80 yaşlarına gelmiş bir komedyen. Aman beni de meşhur et diye bir Tayyip
evet.
Erdoğan şarkısı çıkarttı. Yani Almanya'da popüler olmak isteyen veyahut popülaritesini kaybetmiş sanatçılar Türkiye'ye ve Tayyip Erdoğan'a vurmaya başladılar. Türkiye'de ve şunu da söyleyeyim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da böyle vuruşları hak etmiyor. Bunu vurgulayalım. Fakat
peki,
dediğim
efendim,
gibi biz
evet.
çok tepki gösterdik bunlara.
Gereksiz boyutlara taşınmış gibi gözüküyor. Peki Almanya Başbakanı Angela Merkel de bu yüzden epey zorda gözüküyor. Bir yandan sığınmacı anlaşmasını çözmeye çalışıyor. Bir yandan ifade özgürlüğü, yani iş bu boyuta taşındığı için bir anda bir ifade özgürlüğü sorunuyla karşı karşıya kaldı. Zaten sığınmacı anlaşması yüzünden başında çok dert vardı. Bir de üstüne bu çıkmış oldu. Alman siyasetini zorlayacak unsurlar taşımıyor mu sizce bu?
Şimdi bakın, burada ben size bir örnek getirmek istiyorum. Türkiye'de bir gazete vardır ve bu gazete hakikaten bir Türk yazarının söylediği gibi limon sarmaya bile yaramaz. Limonlar kirlenir. Bu gazete 2006 yıllarında Almanya İçişleri Bakanı Otto Schily'e bazı hakaretlerde bulunmuştu. Otto Schily Türkiye'ye nota verdi ve bu gazetenin, o zaman Almanya'da da belirli sayıda basılırdı, çok İslamcı fanatik bir kitle tarafından okunan bir gazeteydi, bunu yasaklattı ve bir adım daha ileri gidelim, Türkiye'den Almanya'ya uçan uçaklarda bu gazetenin bulunması yasaklandı.
Hı hı.
Yani Almanya'da bu konuda politik duyarsızlık gösterdi. Benim de eski dostum Otto Schily bütün antidemokratik olayları yaparak buna karşı çıktı. Gelelim şimdi Angela Merkel'e. Hakikaten Angela Merkel'in çok güç bir konumu var. 16 Nisan'da da tekrar Türk Güneydoğu Anadolu'ya gelecek. Zira bu Türkiye'deki 2,7 milyon Suriyeli mülteciyi 3 ülkeye büyük bir sorun. İlk olarak benim ülkeme. Biz 2 milyon 750 bin kişiyi kaldırabilecek bir ülke değiliz. İkincisi Yunanistan, artık ekonominin dibe vurduğu bir ülkede bunlara bakamıyorlar, bir öğün yemek bile veremiyorlar. Ve üçüncüsü de Angela Merkel, biliyorsanız Temmuz 2015'te Angela Merkel tarihsel bir söz söyledi. Ben 1 milyon mülteciyi alır, 10 milyar euro da bunlar için harcarım dedi. Şimdi hedef Suriyeli mülteciler için Almanya. Şimdi Avrupa Birliği 28 Mart'ta yaptığı anlaşmayla Türkiye'yi çok büyük bir girdaba soktu. Yani artık mülteci akımını önleyecek ve Yunanistan'a kaçanları geri alacak. Buna karşılık bir kişiyi Almanya'ya yahut Avrupa Birliği'ne gönderecek. Bu ne demektir? Ben 2 milyon 750 bin mülteciyle yaşayacağım ki Avrupa Birliği'ni rahatlatacağım ki. Angela Merkel bunu dikte eden kişidir. Çok başarılı bir politika uyguladı ve bunu Avrupa Birliği'ne de kabul ettirdi. Ve Ahmet Davutoğlu'nun da sırtını sıvazlayarak bu anlaşmayı imzalattı. Ve bu anlaşma, bir iki cümle söylememe izin verin, Birleşmiş Milletler kurallarına aykırıdır. Hı hı. Türkiye'den Yunanistan topraklarına ayak basan mülteciyi Yunanistan'ın Türkiye'ye yollama hakkı yok. Birleşmiş Milletler kurallarına göre olmaması lazım. Buna bütün sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler göçmen komisyonları da karşı çıkıyorlar. Fakat biz böyle bir yanlış anlaşmayı imzaladık. Bir adım daha ileri gidelim ve Yunanistan'ın kıyılarını NATO gemileriyle Türkiye'ye karşı korutma haline getirdik ki bu Türkiye için çok büyük bir skandaldır. Evet. Bunu da bir kere daha burada vurgulamak isterim.
Evet, ama bu krizle beraber Merkel'in de başı dertte. Yani sonuç itibariyle bir yandan bu sığınmacı işinde mesela bu işi Avrupa'nın bu şekilde bu işten sıyrılamayacağını söyleyenler de var. Sığınmacı krizinden bu şekilde kurtulamayacağını söyleyenler de var, ama bir yandan Türkiye ile böyle bir başka bir mizah cephesi açıldı ve Elmas'ın da yayınımızda ifade ettiği gibi böyle bir örnek vaka olmadığı için Almanya'da, böyle bir yargılama olmadığı için Türk hükümetinin de bastırması sonucunda ilerleyen dönemde hakikaten buradan bir kriz çıkabilir. Bunun emareleri görülüyor. Zaten Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bağlamında Almanya'nın Türkiye'nin üyeliğini çok arzu etmediğini biliyoruz. Merkel'in de biliyoruz. Bu makası iyice açacak bir aşamaya taşınacak gibi gözüküyor. Sizce şimdi bir 4-5 dakikamız daha var. Size onu da sormak istiyorum. Yani bütün bu krizler, üst üste gelen krizler, sığınmacı meselesi ve mizah krizi, Türkiye-Almanya ilişkilerini önümüzdeki dönemde nasıl etkiler?
O mizah krizi çok fazla etkilemeyecek. Zira Angela Merkel hükümeti bu davanın açılmasına izin verecek. Bu dava 3 mahkemeden geçecek. Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidecek. Hı-hı. Yani bunun havası yavaş yavaş sönecek. Zira Almanya şu anda Tayyip Erdoğan'ın bu konuda çok bastırması nedeniyle bunun davanın açılmasına izin verecek. Zaten Angela Merkel'den gelen sinyaller böyle. Angela Merkel biliyorsunuz eskiden çok başarılı bir politikacı olarak geçer. Yalnız 3 bizim için iyi olmayan özelliği vardı. Bir, Türkiye'yi hiç sevmez. Almanya'daki Türkleri sevmez ve eski başbakan Tayyip Erdoğan'ı sevmezdi. Bunlarda bir değişiklik olmadı. Fakat Angela Merkel Ahmet Davutoğlu'nu ciddi bir şekilde avucun içine aldı. İstediği gibi hareket edebiliyor. Bunu da vurgulamamızda yarar var. Onun için bu mültecilerin Türkiye'de kalması konusunda Angela Merkel Türkiye ilişkilerini hiçbir zaman zora sokmayacak. Zaten Avrupa Birliği konusunda Ceyda'nın sizin dediğiniz gibi bir açıklaması var. 28 Mart'tan 2 gün evvel biz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni tam üyeliğini hiçbir zaman şu anda gündeme almıyoruz dedi. Hı hı. Bu da niçin doğru biliyor musunuz? Türkiye'ye tam üye olursa, bir ara hep düşünüyorduk 2023 yılında 100. kuruluş yılımızda acaba AB'ye üye olur muyuz diye. Siz bunu diyebilirsiniz, 2020-2026 yılları arasında 7 yıllık yeni bütçe yapılacak. Türkiye, Ukrayna gibi büyük ülkeler ancak bu 7 yıllık bütçeye büyük bir para ayrılırsa tam üye olabilir. 2017 bütçesi hazırlıkları devam ediyor. Batı Ukrayna için bütçede belirli bir fon ayrılması düşünülüyor. Zira tam Ukrayna'ya üye etmeyi onlar da düşünmüyor. Doğu Ukrayna Rusların elinde. Zaten Rus ağırlıklı. Fakat Türkiye konusunda bütçeye hiçbir şey konulması düşünülmüyor. Demek ki Angela Merkel göçmenlerini tut, biraz para verelim. Sen tampon bölge ol ama şu anda Avrupa Birliği'nin başında çok bela var. Biz de başımıza bela olarak almayalım
diyor.
Yaklaşımı içinde.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız, yorumlarınız için Faruk Şen'le konuştuk. Türkiye-Almanya krizi buradan nereye gider diye.
İyi yayınlar.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, programın sonuna geldik. Küçük bir notla bitirmek istiyorum. Bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Avrupa Parlamentosu'na bir konuşma yaptı. Alman Büyükelçinin zor bir mizahi şarkı yüzünden, ki beğenmemiş anlaşılan kendisi de, bakanlığa çağrılmasını kesinlikle anlayamıyorum. Bu Türkiye'yi bize yakınlaştırmıyor, aksine uzaklaştırıyor demiş. Juncker önümüzdeki hafta 19 Nisan'da Ahmet Davutoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde bir konuşma yapacak. Bakalım neler olacak, izleyeceğiz. Efendim, Leonard Cohen'den The Future ile size veda ediyoruz. Yarın tekrar aynı saatte buluşmak üzere. Eksen'den hepinize hoşça kalın.